Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Terapistin Sufi Olursa adlı eser Ali Rıza Bayzan hocamızın çok kıymetli bir eseri. Oradan hem psikoloji hem tasavvuf açısından önemli meseleleri sizlerle paylaşmaya, beraberce efendim istifade etmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam bugün yine güzel konular var. İlk konumuz kendi kendini gerçekleştiren kehanetler. Hani insanlar diyor ya bazen, ben dememiş miydim bak işte.
Evet.
Böyle olacak dedim, oldu. Oldu ama esasında olurken siz onu kendiniz o belayı
çağırıyorsunuz, peşinden koşuyorsunuz yani. Evet.
Evet. Şimdi hocam, yani daha önceki sohbetlerimizde iyimser olmak konusunu konuşmuştuk.
Evet.
Yani siz de gerçekçi iyimserlikten bahsetmiştiniz.
Vurgusu, evet. Yani gereğini yaparak iyimser olmak, yoksa böyle oturduğun yerde hani polyanacılık der işte, her şey iyi olacak. Peki iyi olması için çaba gösteriyor musun? Hayır, o zaman olmaz. Öyle armut piş ağzıma diş oluyor.
Evet, buna belki İmam Gazali'den de daha önce hatırlarsanız işte vehim falan diyor.
Evet,
böyle.
Evet, evet.
İnsanlar bazen hakikaten günümüzde hocam bu kişisel gelişim kitapları falan böyle hayal kurduruyor insanlara. Evet. İşte her gün sabah 10 dakika hayal et. Doğrudur. İnsan hayal kurduğu zaman yani o kurduğu hayal onun bir planıdır esasında. Hocam şöyle bir şey desek yanlış olur mu? Hayal kurmak plan yapmaktır bir bakıma.
Evet, tabii tabii tabii.
Ama ciddi manada
olursa gidersen, onun devamını getirirsen. Şimdi yemek yapacaksın hocam, şey koymuşsun, yağ koymuşsun. Hadi diyelim ki o kızarmış soğanı da koymuşsun, devamını getirmiyorsun. Tamam, bu gerekli ama yeterli değil yani.
Yani yemeğin temeli var ama gerisi olmayınca.
Gerisi, şimdi hayal ya. Gerekti mi? Gerekti. Hayal olmadan olmaz. Mevlana ona Mesnevi'de çok vurgu yapıyordu. Yani hayal, hatta gelenekte mütehayyileden bahsederler ya hocam. Yani hayal gücü. Hayal gücü çok önemsenen bir şey
bu
yani.
Bu esasında muhterem hocam, en çok sufiler, özellikle evet. İbn-i Arabi Hazretleri hayal gücünü bir güç olarak kabul edip oradan belki işte ilham, keşif sahasına insan hayaliyle giriyor aslında. Evet. Ama o hayal çok kontrollü olması lazım. Gerekiyor. Mevlana Hazretleri'nin sizin ifade ettiğiniz üzere çok güzel bir sözü var. Sen diyor, gül düşünüyorsan gülsün.
Evet.
Diken düşünüyorsan dikensin. Hakikaten insanın hayali, düşüncesi, somasını etkiliyor. Psikosomatik dediğimiz.
Evet.
Yani bedenini etkiliyor. O evet. Yüzden sufiler hep güzel düşünmeyi, hayra yormayı teşvik ediyorlar. Şimdi hocam buradan başlayalım. İnsanların pek çok kendi kendini gerçekleştiren kehanetleri oluyor. Bir de sonra biz böyle dememiş miydik diyorlar.
Evet.
Şöyle, önce olabilecekler hakkında son derece olumsuz beklentiler içine girersin. Sonra olumsuz düşündüğün için engellere ve dezavantajlara odaklanırsın.
Halbuki olunca orada şey de var, avantajlar da var, onu görmüyorsun. Fırsatlar da var, onu görmüyorsun. Sadece neyi görüyorsun? Olumsuzlukları görüyorsun.
Ve onları çekiyorsun sanki hocam, ruh dünyanla.
Ya aynı zamanda onları çekiyorsun. Şimdi tamam, yani bir yolda her zaman şey sefa olmaz ki, cefası da vardır, kolaylığı da vardır, zorluğu da vardır. Ama hocam, sen bazen sadece zorluklara odaklanırsan,
evet,
o zaman çıkmaz yani.
Bazen yokuş tırmanırsınız.
Evet.
Hocam hani böyle bazen arabanız varsa biliyorsunuz, rampa aşağı arabayı biraz salar, hızlandırırsınız.
Evet.
Yokuşu da rahat çıkarsınız bu sefer.
Evet.
Yani onun gibi bazen bu inişte çıkışta bir yoldayız. Hep gül bahçesinde değiliz ama dediğiniz gibi tamamen olumsuz odaklanırsanız, tamamen hastalıklara, belalara, işsizliğe, parasızlığa odaklanırsanız onları sanki cezbedip onlarla boğuşa kalıyorsunuz.
Evet. Bir de şey de var hocam. Sanki bu dünyada her şeyin iyi, güzel, doğru yürümesi gerektiğine dair bir gizli, üstü örtülü bir beklenti var birçok insanda. Onlar daha çok karamsar oluyor. Niye? Ya hayatın raconudur. Yani hayatta zorluk da olacak yani. Riskler de, dezavantajlar da olacak. O zaman onları yaşadığında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bu defa şey diyorsun. Ben diyor kötümser değilim diyor. Ben karamsar değilim. Hayat kötü diyor.
Daha da kötü artık.
Daha kötü tabii, düzeltme şansı yok. Hani karamsar ve kötümser olduğunu düşünse kendine ait. Bunu değiştirmek kolay.
Psikoloğa gider.
Terapiste gider, bir sufiye gider, bir şeyden bir avuç bebek doğarken onca normal doğumda o kadar travmaya katlanabiliyor. Bunu mesela psikologlar bir umut olarak, iyimserlik olarak yorumluyorlar. Başka türlü o travmaya katlanamaz diyor. Gitsin ondan ders alsın, birinden ders alsın yani.
Hocam bu tasavvufun bir tarifi var. Maruf el-Kerhi yapıyor bu tarifi. El ahzu bil hakaik vel yesu bimme fi edil halaik diyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu tarif. Hakikatleri almak, insanlar elindeki her şeyden ümidi tamamen kesmek. Şöyle hocam yani, hiç kimseden zerre kadar bir beklentiniz olmayacak. Hani evlendiniz, eşinizden bir şey beklemeyeceksiniz. İş arkadaşınızdan beklemeyeceksiniz. Hani arabasıyla benim yere götürüversin. Bazen sıkışıyorsan şundan borç alsam. Yok. Evet. Hiç beklenti hocam sıfır olursa insan bu dünyada çok mutlu yaşıyor.
Çünkü, ne kadar çok beklenti o kadar çok şey. Hayal kırıklığı yani.
Çünkü insanlar sizin beklentilerinizi bir kere bilmiyorlar. İkincisi insanların beklentisine hocam sınır koymak da mümkün değil.
Evet, evet.
Tahmin ediyorum bu ailevi ilişkilerde en çok huzursuzluklar, kavgalar, ayrılıkların sebebi yüksek beklentiyle evliliğe veya bir ilişkiye giriyoruz. Akrabalık ilişkisine.
Evet.
Mesela istiyoruz ki eşimiz biz daha düşünmeden çay getirsin. Öksürünce çay, tiksirince kahve getirsin. Yani kafamızı kaşıyınca yemek hazır olsun.
Evet.
Şimdi eşimiz de bizden şunu bekliyor. Eşyalar biraz eskiyince mesela atıyorum şimdi. Hmm. Değiştirsin.
Yani sanki bitmez tükenmez hazine var
bu
adamda.
Bu beklentilerin sonu gelmiyor. Akrabalık evet. İlişkilerinde hep benim yanımda olsun ama sen onun yanında mısın?
Evet.
Orayı sormuyoruz.
Bir de haklı olduğun, haksız olduğun durumlar var. Orada hakkaniyete göre gitmek gerekiyor. Ona göre gitmiyor.
Şunu demek isteyeceğim. Yani sufiler beklentiyi sıfırladıkları için evet. Mutlu insanlar. Birisi selam verse seviniyor bana selam verdi diye. Birisi yani bir kuru ekmek verse... Aa, hiç beklemiyordum bana kuru ekmek verdi.
Hı hı, evet.
Normalde sen ne der? Ya benim gibi adama ayıp ya bu kuru ekmekle mi ikram edilir? İnsan yanında bir kebap olmaz mı?
Evet.
Düşünüyoruz normalde. Sufiler böyle yapma diyorlar. Beklentiyi sıfırla senden mutlusu yok diyorlar.
Evet dediğiniz gibi şey de geliyor. Arkadaşlık ilişkisinde geliyor bunlar. Mesela arkadaşların birbirinden aşırı beklentisi. Yani olağan gündelik yaşamın akışına uygun olan beklentiler vardır ama sonuçta bazen onu yapması ona çok külfettir. Yani diyelim ki o kadar sana borç veremeyebilir, sana o kadar yardım edemeyebilir. Bir zaman hatırlıyorum eski zamanlar hocam bir grup iş adamı evlerini taşınması konusunda bizden yardım istedi. Biz de yani biraz yardım ettik ama baktık ki bu profesyonel bir iş yani.
Dedi, bir kamyon eşya var evde.
Ya dedi. Ben dedim ki ya ben cebimden para vereyim de bir hamal tutayım dedim yani.
Evet.
Ya yok olmaz diyorlar sen. Ne demek sen? Yani önemli olan bunları taşınması değil mi dedim yani. Ben bunu nasıl yapacağım dedim yani. Ben hani gücüm kuvvetim buna göre bir şey değil. Bu usta işi artı bir eşeği taşıyorsun tamam da bir sakat, de kırmak var bunu.
Artı sakat kalma.
Sakat kalma şeyi de var. Yani evet onun için aşırı beklenti hakikaten büyük hayal kırıklıklarına yol açıyor.
Hocam şöyle bir örnek vereyim mesela. Benim bir paraya ihtiyacım var. Hocam bana bir 5 bin lira verir misiniz diyorum. Siz de 2 bin lira verebiliyorsunuz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ya esasında 10 lira bile vermesi lazım. Ben 5 istedim vermedi. Halbuki hocam sufiler diyorlar ki.
Evet.
Kardeşim sana 2 lira verdi ya sen o beklentiyi bir tarafa bırak. Bak bu arkadaş senin için bir fedakarlık yapmış. Çıkarmış cebinden. Çoluğunun çocuğunun nafakasından sana bu parayı vermiş.
Evet.
Teşekkür et. Yani o senin hayallerin sonu gelmez. 100 bin de beklersin. Yani milyon da beklersin. Hocam aile ilişkileri böyle. Eş ilişkilerimiz böyle. O yüzden bence bu sufilerin tavsiyesine uyalım. Vel ye'su bak yeis etmek yani tamamen ümidi kesmek.
Evet.
Yani evladınızdan, akrabanızdan, amcanızdan, babanızdan, eşinizden hiçbir şey beklemezseniz tam tersine onlara yardımcı olursanız sizden daha iyi insan yok dünyada. Beklentiye girdiğiniz anda hocam hem hayat sizin için zehir hem karşı taraf için zehir oluyor
evet.
Sanki.
Evet biz beklentide hocam kendimizi şey hissediyoruz, alacaklı hissediyoruz. Halbuki beklenti borçlanmaktır. Offsite'a düşüyorsun. Beklentinin karşılığını bulmuyor. O zaman faiziyle ödüyorsun yani. Bir de ne oluyor? Bir de gönlün kırılıyor yani. Bir de varsa diyelim ki o dostluğun kırılıyor. Çok şey kırılıyor. Aşırı beklenti ürkütür insanları. Aşırı beklenti insanları ürkütür. Bu annenin çocuğundan olan beklentisi bile olsa ya da çocuğun annesinden aşırı beklenti ürkütür insanları. Yani yapabileceğini de yapmaktan korkar. Niye? Ya bunu yaparsam onu da isteyecek benden yani.
Sonu gelmiyor gibi.
Sonu gelmeyecek gibi yani. Bir yerde keseyim diyecek yani.
Esasında dinimiz bu ölçüleri hep koymuş. Onlara uysak hocam. Yani bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan söz alıyor. Kimseden bir şey istememek diyor mesela. Hmm. Sahabenin hocam koca deveyi düşünün. 2,5 metrelik hayvan. 2 metreden evet. De yüksek. Kırbacı düşüyor elinden mesela. Deveden inip onu alıyor ya diyorlar ki kardeşim biz yerdeyiz.
Ha, biz veririz.
Eğilip sana vermemiz 2 saniyelik bir hadise. Sen o koca hayvandan aşağı iniyorsun. Bir sürü emek. Hayvan da belki diyor ki sahabe, Allah Resulü benden diyor söz aldı. Kimseden bir şey istemeyeceğim.
Hmm.
Olabildiğince hocam müstahni davranmak. İstememek herhalde en güzeli.
Şey, bu aslında hocam insanın kendini geliştirmesini sağlıyor. Niye? Kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun. Kendi problemlerini kendini çözmeyi öğreniyorsun. Her defasında insanlardan bir şey beklemek. Mesela ben yol bulmakta çok zorlanırım arabada hocam. Navigasyon yokken özellikle.
Ben de öyleyimdir.
Şimdi yanımda biri olduğu zaman öğrenemiyorum hocam. Yoksa öğreniyorum. Niye? Eli mahkum. Tamam mı?
Eli mahkum, doğru.
Şimdi biz her tarafta diyelim ki tanıdıklarımız var, eşlerimiz var, dostlarımız var, akrabalarımız, çoluk çocuğumuz. Her şeyi isteye isteye, her şeyi onlardan bekleye bekleye bakıyorsun ki sen hiçbir şey geliştirememişsin yani.
Öğrenemiyorsun hiçbir şeyi.
Hiç şey öğrenemiyorsun yani.
Doğru.
Onu sen yap, bunu sen yap, onu sen getir, bunu sen yap derken kendi başına kalsın yaşayamaz yani.
Hocam ben bunu şuna benzetiyorum. Evvelden bu cep telefonları hafızası çıkmadan bayağı bir telefonu ezbere bilirdik. Evimizin telefonunu,
evet.
Yakın arkadaşlarımızın, anne babamızın ezberimizdeydi. Şimdi bu telefon hafızası çıkalı.
Evet.
Hepsi telefonda kayıtlı. İnsanlar bazı kendi telefon numarasını bilmiyor.
Evet.
Dur bakayım diyor. Kaçmış telefonum diyor falan. Şimdi hocam burada çok güzel bir şey söylemişsiniz. Algıda seçicilik. Yani bu hocam karamsarlar hep böyle kötüleri seçiyorlar,
evet.
Görürken. Seçici bir körlüktür bu. Bu yüzden de önüne gelen fırsatları ve avantajları göremezsin. Mesela bir kısım mesela Türkiye'de ekonomi kötü falan falan diyorlar. Hep kötü dedikleri için her şey kötü tecelli ediyor.
Evet.
Halbuki pek çok fırsat da var.
Hele ekonomide hocam beklenti son derece önemlidir. Kendisi yani objektif durum, mevcut ekonomik durum, üretim durumu, mali tablodan daha ziyade belirleyicidir. Gelecekle ilgili beklenti. Hmm. Şimdi gelecekle ilgili karamsar beklentin varsa şimdi ona göre gardını alıyorsun ya. İşte atıyorum. Dolar olacak diye yayıncılardan ben söz edeyim, yayıncılık sektöründe olduğum için dolar bir ara fırladığında dolar 11 lira olacak diye yayıncılar zam yaptı.
Evet.
Şimdi zaten dolar 11 lira olmasa bile sen o zamla beraber enflasyonu ne yaptın? Patlattın yani.
Alıcıları ürküttün, kaçırdın.
Müşterini de kaçırıyorsun. Peki böyle mi oldu? Hayır. 5 civarında bir rakamda kaldı
geri
yani.
Geri geldi hatta.
Evet. Şimdi dolayısıyla ekonominin böyle bir şeyi var. O nedenle sadece bireysel dünyamızda değil, toplumsal, sosyolojik açıdan da önemli bir şeydir. Gerçekçi iyimserlik önemli bir şeydir.
Hocam şöyle bir soru sorayım. Şimdi bazı gazeteler, bazı batılılar Türkiye'de bir toplumsal karamsarlık yaratarak ekonomiyi bitirmek istiyorlar. Diyorlar ki mesela dolar yükselecek, şu olacak, bu olacak. Paranı harcama sakın.
Evet.
Dolara çevir, yatsın. Bu sefer hocam ben harcama yapmayınca, tüketmeyince yani normal,
evet.
İhtiyaçlarımı bu sefer üreticiler iflas ediyor.
Evet.
Böyle zincirleme bir şey oluyor.
Reaksiyon olur.
Kötü düşünüşten yani.
Aynen öyle. Yani
şahsi hayatımızda bizi etkiler ama bu karamsarlık toplumda kabul gördüğü zaman ekonomide, güvenlikte, milli güvenlikte hepsi zarar görüyor.
Evet tabii. Yani bu insanın kendi sağlığı için de geçerli hocam. Kendi ruh hali için de geçerli. Yani nasıl ekonomiyi kilitliyor, işlemez hale getiriyorsa, dumura uğratıyorsa, karamsar ve kötümser düşündüğün zaman da senin hareket yeteneklerin oluyor, kısıtlanıyor. Sen habire geçiyorsun, savurma moduna geçiyorsun. Hiç böyle aktif, proaktif olmuyorsun. Sen öne çıkmıyorsun, alternatif aramıyorsun. Başka çözüm peşinde koşmuyorsun yani.
O yüzden hocam yani toplumda karamsarlık yaymak bence büyük bir vebaldir.
Kesinlikle.
Ekonomide diğer ahlaki. Bazen mesela hocam ben rastlıyorum toplumun ahlakı bitmiş, mahvolmuşuz. Ya bunu söyleme gerek yok. Öyle olsa bile bunu duyduğunuz zaman artık insanın daha hiçbir şey yapması gelmiyor.
Aynen öyle.
Halbuki şöyle demek lazım. Ya toplum maşallah namaz kılan gençlerimiz var. Ahlaki açıdan hassas kurumlarımız var. Yetişkin elemanlarımız, öğretmenlerimiz var. İnşallah gayret edelim.
Evet.
Toplum daha da iyiye gitsin demek başka. Kardeşim bu toplum hani bizden adam olmaz diye bir şey vardır.
Aynen öyle. Aklıma geldi hocam. Almanya'da Yahudilerde Aytunç Altınal bahsetmişti. Bu konularda çok uzman bir isim de. Demişti Almanya'da Yahudilerde bir kendi kendinden nefret hareketi gelişmiş. O kadar çok Yahudilere sizden adam olmaz telkini yapılmış ki Almanlar tarafından.
Evet.
Yahudiler de yani bizden hiçbir şey olmaz. Hatta biz mazarratız. Biz fitneyiz, biz fesadız. Bizden kötülükten başka bir şey çıkmaz diye inanmışlar. Ve bununla ilgili yazıp çizmeye başlamışlar. Naziler Yahudiler aleyhine propaganda yaparken kullandığı kaynaklardan bir tanesi Almanya'daki Yahudilerin kendi hakkında yazdıkları bu şeymiş literatür.
Eyvallah.
Kendi kendinden nefret diye bir hareket var yani bir algı var yani şeyde şeylerde Almanya'daki Yahudilerde 2. Dünya Savaşı'ndan önce. Ya böyle bir şey bizde de oluşturulmuş zamanında ben çocukluğumda mesela düşünüyorum. Yani şey diyorlar Türk malı o zaman bu şey kötüdür bu. Tamam kötü olabilir ama bu her zaman kötü olacağı anlamına gelmez yani.
Onu siz alıp kullanırsanız ve birkaç da mesela diyelim ki firmasına mektup yazıp ya biraz da kaliteyi geliştirme evet. Düşünmez misin? Adam sattıkça tabii ki kalitesi gelişecek. Yani hocam ilk yapılan arabalar mesela Almanya'daki arabalar
böyle
çok harikaydı yani. Ne bileyim işte İngilizlerin yaptığı uçaklar böyle harika bir şey değildi herhalde.
Veya Japonlar diyelim ki teknolojik atılım yaptığı zaman ilk zamanlar Amerika'yı taklitleri bile kötüydü. Ama zamanla o öyle bir hale geldi ki Amerikalılar Japonların motor sikletlerini örnek almaya başladı. Tek bir yağ damlatmıyordu artık şeyler.
Öyle.
Japon motor sikletleri. Amerikalılar motor sikletlerini vitrine koydukları zaman altına gazete kağıdı tarzında bir şeyler koyuyormuş. damlatacak. Engelleyelim diye yani.
Evet hocam hakikaten hocam bu karamsarlık belasını, musibetini hocam bu efendim toplumumuzdan silmek lazım.
Evet.
Sağlığımızı etkiliyor, ekonomimizi, milli güvenliğimizi, dini hayatımızı hocam.
Evet.
Yani insanlar çok karamsar olduğu zaman ibadet edesi de gelmiyor. Tebliğ yapası da gelmiyor.
Evet.
Zaten toplum gözünün çivisi çıkmış.
Battı balık yan gider diyorum, şeyine giriyor.
Ben diyorum ne olur ki neyi değiştirebilirim ki? Halbuki öyle değil. Yani Allah-u Teala her zaman iyilik ve kötülüğü beraber yaratmış. Ki imtihan içindeyiz hocam.
Evet.
Tercih meselesi. İyiliği mi tercih edeceksiniz? Kötülüğü mü? Yani tercih olmasa zaten kulluk sırrı olmuyor. O yüzden hani Müslümana hani karamsarlık belki başkasına yakışıyor olabilir de. Çünkü ayet-i kerimede Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kesenler de kafirlerdir diyor ayet-i kerime.
Evet.
Artık bu kadar açık ve net mesajdan sonra hala karamsar kimse varsa toplumda hocam demek ki dini algısında ve anlamasında çok büyük eksiklik var.
Evet yani şey kendini dindar görmekle sahiden dindar olmak aynı şey değil. Sosyolojik olarak bir yerde durmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Kendi inanışının en temel dinamiklerinden birisi yani. Düşün ki yani psikolojini ayakta tutacak direkt o anlamda şeydir. Allah'tan duyacağın umut. Onu kaybettiğin zaman çok şey beraberinde işte gidiyor dediğiniz gibi.
Hocam buna Peygamber Efendimiz teşeümmü ismini vermiş. Teşeümmü yasaklamış ve biz buna Türkçe'de şom ağızlı olmak deriz ya.
Evet evet.
Arapçası
evet.
Teşeümmüden geliyor. Allah Resulü teşeümmü yasaklıyor. Yani uğursuz saymak. Bela beklentisi içinde olmak.
Evet.
İşte efendim havada kara bulutlar var. İşte benim hayvanlara bir şey olacak. Yok bugün kara kedi gördüm. Bilmem araba kaza yapacak.
Evet.
Yani rüyalarımız bile olabildiğince biliyorsunuz hayra yormak tavsiye ediliyor hocam.
Evet.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi 2. bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Şimdi hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşeümmü yasaklıyor. Bunun zıttına tefeülü teşvik ediyor. Diyor ki herhangi birinizin duyduğu güzel hayırlı bir sözdür diyor tefeül için. Yani bir yerde hocam bir şey görüyorsunuz hayra yormak. Güzele evet. Yormak. Hani Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün bu şeyde geçiyor, İhya'da geçiyor. Bir yerden giderlerken bir köpek leşi görmüşler. Herkes burun tutmuş ama pis kokuyor deyince İsa Aleyhisselam demiş ki amma güzel dişleri var.
Evet.
Biliyorsunuz hani bu hayvanlar böyle şey olunca dişleri gözükür, dişleri de beyazdır. Evet. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam bir köpek leşinde güzel dişi görüyor. Ama bakmasını bilirsiniz tabii.
Ama öbür tarafta da diyelim ki güzel bir çocuğa bakıyor. Diyelim ki yüzünde bir kusuru var çocuğun yani. Ya bakıyorsunuz ki o kusuru öne çıkartıyor. Ya onun bir de güzelliği var yani o çocuğun. Herkesin bir kusuru olur ki.
Maalesef hocam bu güzeli görmek, güzeli ortaya çıkarmak zor bir iş. Sufiler bu konuda çok hassaslar. Yani kötüye yormak, kötü konuşmak, kaba konuşmak sufilerin sözlüğünde yok hocam. İnşallah
evet.
Biz de bu işten istifade ederiz. Evet. Şimdi diyorsunuz ki hocam oturduğunuz yerde karamsar olabilirsiniz. Bunun için ekstra bir çabaya gerek yoktur. Hocam insan fıtratı ölçmüşler bunu %75 civarında karamsar düşünüyor. Sebebi de şuymuş. Tabii biz hocam yüzlerce yıllık bir geçmişimiz insanlık tarihine bakarsak. Zamanında evimiz yoktu belki mağarada yaşıyorduk. Çıkar çıkmaz karşımıza aslan kaplan Yani diyorlar ki hiçbir ceylan bir yerde hışırtı duyduğu zaman oradaki bir kuştur demez diyor. Kuştur derse %90 hayatı gider. Oradaki aslan kaplandır muhtemelen. Yani orada bir kuş niye gürültü yapsın ki?
Evet.
Onu avlamak isteyen bir... Bu yüzden hayatta kalmak için karamsar olmak gerekiyordu. Ama Allah'a şükür şu anda yaşadığımız zamanda şartlar çok daha bizim lehimize. Evlerimiz, arabalarımız, güvenliklerimiz, her şeyimiz var yani.
Ama ilginç hocam, mesela hayvanlarda şey yok. Karamsarlık yok normal hayvanlarda.
Şey de yok hocam, belki o rızık konusunda yok mesela dediğiniz gibi.
Niye mesela son diyelim ki ceylan diyelim ki bir yandan o hışırtı bir aslan, bir kaplan, bir yırtıcı olabilir diye endişe ediyor. Ama öbür yandan da yemeğinin peşinden geri kalmıyor. Ondan kaçabileceğine dair bir umudu var.
Ya şöyle diyelim, bütün hayat kaçmakla geçmiyor.
Evet.
300-500 metre koşuyor.
Evet.
Yine oturup keyfine bakıyor.
Yani evet, ama biz ne yapıyoruz? Biz orada takılıp kalıyoruz. Sürekli bir aslan, bir kaplan, bir yırtıcı tehdidi altında. O zaman hiç kendini şey demiyor. İyi zamanlarında da kendini kötü hissediyor.
Zaten hocam bunu orada siz şöyle ifade etmiş oluyorsunuz. Yani karamsar olmak için ekstra gayrete gerek yok.
Evet.
Oturduğun yerden tembel tembel karamsar olabilirsin. Ama iyimser olmak için biraz aksiyon gerekiyor.
Aynen.
Yani en azından asgari şartlarda o hayallerinizi gerçekleştirmek için
bir çaba göstereceksin.
Çaba yapmanız gerekiyor hocam. Bunu yapmak da zor gelince vatandaşa.
Evet.
Yani bir de züğürt tesellisi derler ya kıymetli hocam. Yani ya ne yapsam boşuna. Niye şimdi kalkıp da keyfimi kaçırayım ki? Evimde güzelce oturmak varken gideceğim, çalışacağım. Yine mesela paramı alamayacağım. İşte şöyle olacak, böyle olacak. En iyisi hiçbir iş yapma.
Yani ben matematikle ilgili maceram geldi aklıma. Belki anlatmıştım. Tekrar olacak hocam. İlkokulda sayıyoruz sayıları. 16, 17, 18, 19, 30. Kafiye uyuyor ya. Atlıyorum ben 19'dan 30'a. Şimdi ben kendimi ilkokuldan itibaren, birden itibaren matematikte hep şey hissederdim. Özürlü hissederdim kendimi. Matematiği ben yani işte birazcık ancak yani. Diş geçiremem buna. Ben ne zaman özürlü olmadım anladım. Üniversite bir de ekonomistler için matematik diye bir dersimiz var. Ankara Siyasal'da. Derste türev, integral, matris, determinant falan gibi böyle ileri matematik konuları da var. Gene benim dersler zayıf tabii. 10, 20, 30 falan yani 100 üzerinden. Okulun bitimine bir ay kala öğrenci evine bir uçak mühendisi geldi hocam. 1,5 ay kala. 1,5 ayda hocam, bir senede öğreneceğimiz, ki bu lisede aşağı yukarı 2 senede anlatılıyor. 1,5 ayda öğretti bize hocam iki arkadaş. İki arkadaştık biz.
Hocam belki size şunu inandırdı. Siz bunu başarabilirsiniz.
O işte evet aynen. Ben matematik özürlü olmadığım o zaman anladım. O zaman anladım ki ben aslında öğrenemeyeceğime inandığım için bunu öğrenemiyorum.
Yoksa yani öğrenmemek için...
Bir sebep yok. Bir sebep yok. Zaten gereğini yerine getirmiyorsun bu defa çünkü nasıl öğrenemem diyorsun ya hocam. Öğrenmek için bir çabaya girmiyorsun. Ya da öğrenmenin zorluklarını o an yaşıyorsun. Hop vazgeçiyorsun yani. Ama iyimser olsa öğrenme çabası da peşinden gelecek ve biraz bir şeyler öğrendi mi bu onu ne yapacak? Biraz daha güdüleyecek. Biraz daha harekete geçirecek. Akünün kendini doldurması gibi arabada yani.
Hocam geçen bir yerde okumuştum. Allah-u Teala insanların hepsine o kadar çok nimet, beyin gücü vermiş ki diyor ki o yazar gücü yoktur. Yani özel insan yoktur şu manada. Hepimiz tek tek özeliz. Yani hani bazen insan başarılı olur hayatta. Ya şu dersin, şu matematikçi. Canım o Allah ona özel zeka vermiş. Şu ekonomist. Canım Allah ona çok özel bir zeka vermiş. Adam işte ekonomiyi görmez sonunu tahmin edebiliyor. Şu çiftçi o da çok özel insan. Diyor ki hocam bu yazarın iddiası şu. Neredeyse özel insan yoktur. Her insanda her şeye yetecek kadar zeka vardır. Ama bazen ailemizden gelen yanlış telkinler. Çevremizden gelen, hatta kendi içimizden gelen yanlış telkinler.
Onu en da çok söyleyeyim. Da kendi içimizden evet.
Kesinlikle hocam. Çünkü şeytan ve nefsin en büyük hedefi bizi yoldan sapıttırmak. Bizi aylakçı, hedonist, zevkine düşkün. Çok özür dilerim ama yani hayvanlar seviyesine tutmak bizi.
Evet.
Ye iç, gez, eğlen, toz, sorumluluk üzerine alma. Hayat çok kısadır, gününü gün et. Boş ver, başkası yapsın. Şimdi böyle yaptığınız zaman zaten hayatta kopuyorsunuz hocam.
Evet.
O yüzden yani nefsimizin bize yaptığı kötülüğü esasında hiçbir düşman, hiçbir hasım da yapamıyor bize. Kendi kendimizi telkin ederek, kendi kendimizi hipnoz edip hayatta başarısız kılıp sonra ben dememiş miydim canım?
Yani yapamam be ya, edemem şey yapamam. Zaten.
Allah da diyor ki yapabilirsin kulum. La yekellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah diyor hiçbir kuluna çekemeyeceği yükü yüklemez. Demek ki bu yükleri çekme şeyimiz var. Ama kaytarıyoruz hocam açıkçası.
Evet. Bazen işte hocam zorda kaldığımızda öyle şeyler yapıyoruz ki aklımız hayalimizi almıyor. Demek ki onu aslında o enerji bizde var. Sadece zor ne oluyor? Oyunu bozuyor. Alışkanlıklar yani bizim oyunumuz. Alışkanlıklar engelliyor ama zor geldiği zaman o alışkanlıklarımızı takmıyoruz. Hop bir bakıyorsun ki yapıyorsun yani.
Mevlana Hazretleri çok güzel bir şey söylüyor kıymetli hocam. Diyor ki yani bir savaş korku esnasında insan uykusu gelir mi? Ya yani normalde akşam gidiyorsunuz eve çay içerken uyuyup kalıyorsunuz.
Evet.
Ama bir savaş ortamı olsa hiç kimse sabaha kadar uyumuyor. Uyku da gelmiyor mesela. O yüzden hani esasında Allah bize çok değişik güçler vermiş.
Evet.
Güçlerimizi maalesef keşfetmiyoruz. Keşfettiklerimizin de üstünü örtüyoruz. Bizi rahatsız etmesin. Biz keyfimize bakalım.
Evet.
Yani bu dünyada yatalım uyuyalım. Halbuki dinimize göre yatma uyuma yeri öbür taraf. Veya ölümden sonra diyelim.
Evet.
1000 sene mi uyuruz, ne kadar uyuruz kıyamete kadar bol bol uyuyacağız. Hiç olmazsa şu dünyayı biraz iyi değerlendirelim.
Kesinlikle.
Yani hem maddi hem manevi, yanlış anlaşılmasın. Ya sadece manevi demiyorum.
Evet.
Madden de dil öğrenmek lazım, dil öğrenmek. Matematikse matematik bu. Özellikle evet. Genç kardeşlerimiz var bizi dinleyen. Yani ben yapamam, ben edemem. Ancak insanın kendi kendini kandırmasıdır.
Evet, hani tahiyyatta her zaman okuduğumuz dua var ya hocam, ayet. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Yani dünyada da iyilik istiyoruz biz Allah'tan, ahirette de. Yani biz o anlamda dünyada iyilik istememek diye bir şey yok Allah'tan. Dediğiniz gibi insan kariyer sahibi olacak, dil öğrenecek. Benim de sorunlarımdan bir tanesi o. Dil konusunu halletmem lazım yani.
Bizde şöyle bir şey var hocam. Ya ben bu dili öğrenemiyorum kardeşim. Benim buna kapasitem yeterli değil. Halbuki evet. Bir bebeği, hangi bebek olur? Bir Türk bebeğini götürseniz, 6 aylık bebeği İngiltere'ye veya Fransa'ya veya Çin'e. Çocuk 6 ay sonra Çince konuşuyor.
Evet.
Çocukta olan kabiliyet bizde niye yok? Var esasında. Ama biz hocam zamanla büyüdükçe bu şartlamalar ve şartlandırmalar çok kötü maalesef.
Evet.
Yani gözümüz ya bir arkadaşımız canımızı sıkıyor, moralimizi bozuyor. Veya bir aile büyüğümüz. Ya sana da para verdik, kursa gönderdik, sen bu işi bilemiyorsun, yapamıyorsun. Bırak bu işi deyiveriyor.
Evet.
Biz de madem böyle yat aşağı şeysi oluyor biraz. İşin peşini bırakıyoruz maalesef.
Doğru.
Şimdi hocam burada güzel bir şey söylüyorsunuz yine. İyimserlik her türlü olumsuzluğa ve riske rağmen iyi bir sonuca ulaşmak için eylemsellik halinde olmaktır. Yani hiçbir şart ve durumda oturmak yok.
Oturmak yok evet. Yani miskinlik de tembellik de aslında karamsarlık hocam biraz tembel işi. Çünkü çaba gerektirmiyor ya.
Çaba gerektirmiyor.
Bir şey yapmana gerek yok. Zaten her şey kötü olacak yani. O zaman ne oluyor? Ya bu sadece entelektüellerde de hocam aşırı eleştiri hastalığı aslında karamsarlığın bir yansıması. Nasıl karamsarlık insana alıkoyuyor çözüm üretmekten? Aşırı eleştiricilik de entelektüelleri çözüm üretmekten alıkoyuyor. Bir entelektüel mutlaka yapmalı. Eleştiri yapmalı. Ama aşırı eleştiri yaptığı zaman o zaman bir anlamı olmuyor. Çünkü hayat çözüm ister. Hayatta eksik yanlış çok şey vardır. Önemli olan bu eksik ve yanlışlar için eleştiri hakkın tamam ama aşırıya gittim bir anlamı yok. Çözüm için çaba üretmek gerekiyor.
Yani hocam belki bu sizin bu söylediğiniz siyasiler çok belki bu konuda ihtiyaçları var. Çünkü mesela bir muhalefet var. Her şey kötü. Türkiye'de hiç iyi bir şey olmuyor.
Evet.
İşte yollar yapılıyor, tüneller yapılıyor, tramvaylar yapılıyor, metrolar yapılıyor. Ya bir kere de ki yani bunlar güzel ama şu da yapılabilir. Diyor ki kardeşim Türkiye batıyor. Türkiye bitmiş, ekonomisi bitmiş, ulaşımı bitmiş falan. Bu sefer insanlarda müthiş bir karamsarlık.
Evet.
Ve kaçış da başlıyor. Yani diyor ki bir insan ya ben pasaport bulsam da Avrupa'ya kaçsam. Bu ülke evet. Yaşanmaz diyor. Maalesef hocam bunu biz çok görüyoruz.
Gençlerde özellikle bu şeylerin, bu tarz yaklaşımların tezahürü oluyor.
Eyvallah. Şimdi hocam o zaman şöyle diyelim mi? Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Bir karamsarlık bir hastalıktır. Toplumsal karamsarlık,
evet.
Şahsi manadaki karamsarlık ve terapiye ihtiyacı vardır.
Kesinlikle.
En güzel terapi Kur'an ve sünnettir. Zaten Kur'an ve sünneti bilen bir insan karamsar olamaz. Ama hala yenemiyorsa bir kardeşimiz belki biraz yardım bile alması.
Tabii yani bunlarla ilgili şeyler var. Eğitim paketleri var, terapi çalışmaları var. Artı en önemlisi ben diyorum. Melankolik tipler vardır. Böyle karamsarlığı tam hastalığa dönüştürmüş yani. Ve bunlar Bir de hastalıklarını bulaştırmayı severler. Bunlardan olabildiğince şey durmak lazım.
Uzak durmak lazım.
Çünkü bakıyor bir araya geliyor diyor ki ya diyor 5 dakikada diyor bütün enerjimi bütün coşkumu sömürdü diyor. O zaman uzak duracaksın yani.
Şöyle diyelim hocam, faydamız olacaksa yardımcı olmaya çalışalım ama
o tabii.
Olamıyorsak adam bizi yani o sözleriyle bastırıyorsa diyeyim hani sohbette. Uzak durmak dediğiniz gibi daha güzel.
Mesela Denizli hocam kurtarıcıların bir formülü varmış. Diyelim ki gidip adamı kucaklamazmış. Çünkü kucaklarsa onu batırırmış. Boğulanların çoğunluğu hocam profesyonel olmayan kurtarıcılar boğuluyormuş.
Niye? Adamcık onu boğuyor. Çünkü
adam onu boğuyor. Şey yapıyormuş. Bir can simidiyle gidiyor ve biraz uzakta durup can simidini ona atıyormuş. Can simidine tutunmasını
hatta
istiyor.
Hatta şöyle bir şey var mı hocam? Sanki yanlış mı duydum acaba? Şöyle bir şey duymuştum. Yani biraz da boğulmasını bekleyip hafif adam kendinden geçsin ki. Şimdi boğulmaya yeni başlamış. Boğulmaya yeni başlamış. Adamın gücü kuvveti kaslarında hepsi. Siz barmağınızı uzatsanız herif kolunuzu koparıyor. Yani canı havli derler ya hocam. Allah kimsenin başına vermesin. Evet. O halde giderseniz yani belki profesyonel yüzücüyü bile elini ayağını kilitleyip beraber batıyorsunuz.
Evet yani onun için mesela usta yüzücüler şeyi de biliyor. Nasıl kurtarılmayı da biliyor. Gidip sarılmıyor bu önüne. Diyelim ki sırt üstü yatıyor, kolunu veriyor falan yani.
O yüzden hocam hani herkesi kurtarmak herkesin işi değil.
Aynen öyle. Kendini şey der.
Çok
yani.
Güçlü maneviyat dünyanız varsa.
Ona göre kendi seviyendeki kurtarabileceğin insanlarla uğraşman lazım. Sen uzman doktor değilsen uzman doktor gibi davranmayacaksın.
Hocam bazen insan yoruluyor bir sohbet ortamına yani bir arkadaşlar birkaç kişi denk geliyor bir yerde sohbet ediliyor. Ya adamların karamsarlığını düzeltmekten biz yoruluyoruz. O kötü, bu kötü, insanlar kötü, hayat kötü. Haşa, iş öyle noktaya geliyor ki eğer bunları yaratan Rabbül Alemin bile
onlara geliyor yani.
Onu dememek için
Allah
yani.
Allah sadece hiç nimet vermiyor. Habire bela ve musibet. Geçen yayın evinde bir yazarla konuşuyoruz. Yazar şeyden bahsediyor. Bir yazarların çalışma sistemiyle ilgili konuşurken o uluslararası düzenden bahsetti. Hocam dedim biz yazarlar olarak uluslararası düzenle şu anda savaşacak durumumuz yok. Kendi çapımızda biz savaşabiliriz. Bismillah biz kendi koşullarımızı elimizden geleni bir yapalım yani, tamam mı? Kalkıp da uluslararası düzene savaş açacak halin yok. Ha açabilirsen aç, o potansiyele gel yani.
Hocam şöyle yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam yaymak için Mekke'de yola çıktığında yanında hiç kimse yoktu. Evet. Önce Hatice anamız, sonra Ebu Bekir Efendimiz, sonra Hazreti Ali, çocuklardan Hazreti Ali, kadınlardan Hatice, arkadaşlarından Ebu Bekir Efendimiz elinden tuttu. Ve bütün toplum Arap Yarımadası düşmandı Peygamberimize. Çünkü o diyordu ki ya putları bırakın. Ya Suudi Arabistan gibi bir yerde bugün bile yani doğru düz ot bitmiyor. Putperestliği bıraktığı anda zahiren hepsi açlıktan ölmesi lazım.
Evet.
Çünkü gelen hacılara put satarak
oradan geçiniyorlar.
Eşya satarak geçiniyorlar. Gerçi normalde haçta çok para var ama onu o zaman düşünemiyor herifler. Diyorlar ki yani buraya kim put olmasa kimse gelmez. Ya orası Allah'ın evi. Herkes Allah için bugün elhamdülillah herkes gidiyor. 3 milyon 5 milyon insan gelmeyin diyorlar.
He fazla geliyor.
Yani şunu diyeceğim. Bu karamsarlıktan dolayı Peygamber Efendimizin belki bu işi bırakması lazımdı. Ama hocam o hadis-i şerif çok ilginç. Onu da bitirelim sözümüzü inşallah. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine ben bu davadan vazgeçmem diyor. Hocam yani bir insan güneşi ayı taşıyabilir mi ellerinde?
Evet.
Bundan daha büyük de bir herhalde yani karamsar bir durum olabilir mi? Yani ben size en fazla yük sırtlayacak olsam sırtınıza 100 kiloluk çuval veririm mesela.
Yani.
Şu arabayı sırtlan derim. Benim arabayı diyelim ki birkaç ton.
Evet.
Ama Allah Resulü yani o anda ele geçebilecek en büyük iki cisim var dünya dışında.
Evet.
Biri güneş, biri ay. Onları ellerime koysanız ben bu davadan vazgeçmem diyor hocam. Herhalde bundan daha ümit verici başka bir söze gerek de yoktur bence.
Evet, kesinlikle.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu.
Eyvallah. Her zamanki gibi teşekkür ederim.
Dinleyicilerimizi iyi düşünmeye, tefeül yapmaya.
İnşallah, evet.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin de burada sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.